Ayrım 32. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 392. Naciye Sultan'ın Kamil Bey'den olan kızı Rana da Fransa'da başladığı tahsiline Türkiye'de devam etti. İstanbul Üniversitesi'nde Fransız filolojisi okudu ve üniversitede ders verdi. 1949'da o da bir diplomatla Sultan Abdülhamid'in iktidarının ikinci senesinde sadrazamlığa getirdiği İbrahim Ethem Paşa'nın soyundan Sadi Eldem ile evlendi. Daha sonra büyük elçi olan ve eşiyle beraber uzun seneler yurt dışında bulunan Sadi Eldem 1995'te, Rana Eldem'de 14 Nisan 2008'de vefat ettiler. Naciye Sultan damat adaylarına önce hep aynı cevabı vermiş, hanedandan olduğumuza bakıp bizleri zengin falan zannetmeyin demişti. O senelerde Türkiye'ye giriş yasak olduğu için kızlarının hiçbirinin nikahında yahut düğününde bulunamadı. Damatlarını ve kızından olan torunlarını hep yurt dışında kendisini ziyaret ettiklerinde görebildi. Padişah soyundan gelen sürgün sonrası genç nesilden hem sürgün senelerinde hem de Türkiye'ye dönüşlerinin ardında ilk defa ciddi şekilde tahsil görenler Naciye Sultan'ın bu 4 çocuğu oldu. Ve Enver'in Naciye'si. Naciye Sultan, İstanbul'a hanedan kadınların memlekete girebilmelerine izin veren kanunun 1952 Haziran'da çıkmasından 1,5 ay sonra 4 Ağustos 1952 akşamı geldi. Türkiye'yi hanedanın sürgünden 4 sene önce 1920'de terk etmişti ve 32 sene boyunca İstanbul'dan uzaktı. Enver Paşa'nın kardeşi olan ikinci kocası Kamil Bey ile Kuruçeşme'de artık var olmayan Yalıların dağ tarafında bulunan ve şimdi Naciye Sultan Korusu diye bilinen arazideki eski köşke yerleştiler. Enver Paşa ile Kamil Bey'in diğer kardeşleri Nuri Paşa, ailenin aslen Kili'den gelmiş olmasına izafeten daha önce Killigil soyadını almıştı. Kamil Bey de Türk vatandaşlığına geçmesinden sonra aynı soyadını aldı ve bir zamanların Devletlu İsmetlu Sultanı Ali Yetuşşan Naciye Sultan Hazretleri de Naciye Killigil oldu. Naciye Sultan 5 Aralık 1957'de, Kamil Bey de 7 Ağustos 1962'de vefat ettiler. Enver ardında Kamil Bey'in haricinde 4 kardeş daha bırakmıştı. Hayatı ilk veda eden en küçük kardeşi Ertuğrul oldu. Doğuştan zayıf bir bünyeye sahipti. Ailenin dağılmasından sonra büyük sıkıntılar çekti. Bir ara geçinebilmek için Anadolu'ya gidip porselen dükkanı açtı ve iflas etti. Hastalığı artınca tedavi olabilmesi için imkan sağlayıp Viyana'ya gönderdiler ama kurtulamadı. 1931'de henüz 24 yaşındayken Viyana'da vefat etti. Diğer erkek kardeş Bakü Fatihi Nuri Paşa. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'ya gitti ve Türkiye'ye 1930'ların sonuna doğru döndü. Askerliğe seneler önce veda etmişti, artık yeni bir iş yapması gerekiyordu ve silah fabrikatörü oldu. Zeytinburnu'nda satın aldığı büyük kömür atölyesini fabrika haline getirdi ve daha sonra Sütlüce sahiline taşıyıp büyüttü. Resmi olarak madeni eşya imal ediyormuş gibi görünüyordu ama asıl faaliyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği izinle silah yapımıydı. Fabrikada tabanca, tüfek ve hatta havan topu mermisinin yanı sıra gaz maskesiyle başka askeri malzemeler de imal ediliyor, malzemenin çoğu yurt dışına talep eden memleketlere satılıyordu. Hatta kendi ismini verdiği ve patenti de kendisine ait olan tabancalar yapmış, 9 mm çapında ve Nuri Paşa tabancası diye bilinen silahın modelini bizzat çizmişti. Mısır prenseslerinden İffet Hasan ile evli olan ve çocuğu bulunmayan Nuri Paşa, silah imalatından hatırı sayılır gelir elde etti ve abi Enver Paşa'nın çıkartılan hususi kanunla Türkiye'ye dönebilen 3 çocuğunu kendi çocukları imişçesine himayesi altına aldı. Çocukların iyi eğitim görmelerinin yanı sıra Enver Paşa'ya ait bütün evrak ile şahsi eşyanın dağılmadan kalabilmesi de Nuri Paşa'nın maddi gücü ve alakası sayesinde mümkün olabildi. Yeğenlerine memlekete henüz dönemedikleri günlerde ve dönüşlerinden sonra yazdı ve bugün elimizde bulunan mektupları Nuri Paşa'nın ağabeyinin çocukları ile nasıl yakından alakadar olduğunu göstermektedir. Paşa, 2. Dünya Savaşı'nın patlayıp Alman birliklerinin önce Avrupa'da ardından da Rusya içlerinde ilerlemeye başlaması üzerine Kafkaslar'da özellikle de Azerbaycan'da 20 sene önce yarım bırakmak zorunda kaldığı hayalini Berlin'in desteğiyle hayata geçirmeye çalıştı. Hayali Türk boylarına mensup askerlerden ve Sovyet ordusunda savaşırken Almanlara esir düşen Tatarlar ile Azerilerden teşkil edilecek yepyeni bir ordu kurmak, Bu ordu ile Sovyetlere karşı harp etmek, daha sonra Orta Asya'ya doğru ilerleyip oralarda kurulacak yeni birlikler sayesinde bütün Türk boylarını birleştirmek, yani Turan yolunda adımlar atmak idi. Birkaç defa Berlin'e gidip Almanya'nın çok üst seviyede asker ve sivil yetkilileriyle görüştü, değişik Türk boylarına mensup askerlerden meydana gelen ilk Türkistan alaylarının kurulmasında rol oynadı. Ama hayalleri Almanların yenilmesi üzerine mecburen son buldu ve Nuri Paşa İstanbul'daki fabrikasına döndü. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nuri Paşa'nın Türkiye'de sadece siyasi ve askeri faaliyetleri değil, nefes alışı bile takip edilmişti. Paşa'ya 1949'dan itibaren bazı Arap ülkelerinden ve Pakistan'dan da siparişler gelmeye başladı. O günlerde yeni kurulmuş olan İsrail ile savaş halinde olan Mısır ve Suriye ile İngiliz hakimiyetinin sona ermesi üzerine Hindistan'dan ayrılıp devlet olarak ortaya çıkan Pakistan silah bulmaya uğraşıyor, Sütlüce'deki fabrika siparişleri karşılayabilmek için gece gündüz çalışıyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mısır'a ve Suriye'ye silah satışını yasaklamıştı ama Nuri Paşa yasağa rağmen sevkiyata devam etti ve 2 Mart 1949'da öğleden sonra saat 5'i 10 geçe Sütlüce'deki fabrikada ard arda patlamalar oldu. Tesisin neredeyse tamamı havaya uçtu. İlk patlama atölyede meydana gelmiş, daha sonra cephane deposu da yok olmuştu ve şiddeti azalan infilaklar 2 gün boyunca devam etti. Nuri Paşa facia sırasında fabrikadaydı. Fabrikada can verenlere ait ceset parçaları Sütlüce'nin yüzlerce metre ilerisine kadar yayılmıştı ama günlerce aranmasına rağmen Nuri Paşa'nın cesedinin parçaları bulunamadı. Ortalık zaten mezbahaya dönmüştü. Patlamalarda kaç kişinin can verdiği bile tam olarak belirlenemedi. Ölü sayısı resmi raporlara 27 olarak geçti. Daha sonra yapılan toplu cenaze merasiminde Nuri Paşa'yı temsilen boş bir tabutu sembolik olarak defnettiler ve patlamanın sebebi aylarca devam eden soruşturmalarda da ortaya çıkmadı. Enver'in iki kız kardeşinin büyüğü olan Hasene 4 evlilik yaptı ve 22 Ocak 1963'te İstanbul'da vefat etti. Küçük kız kardeş Mediha, ağabeyinin yaveri Kazım Bey ile evlenmişti. Kazım Bey sonraların Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay oldu ve 27 Mayıs darbesinden sonra kurulan Kurucu Meclis'in başkanlığını da yaptı. Mediha ve Kazım Orbay çifti evliliklerin üzerinden tam 44 sene geçtikten sonra 21 Ocak 1963'te şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandılar. Ama devreye Kazım Orbay'ın yarım asırdan da eski arkadaşı olan İsmet Paşa girdi. Mediha Orbay'a bu kadar sene sonra boşanmalarının saçmalık olduğunu söyledi, hayatını tek başına sürdürmesini sağlayacak parasının bulunmadığını ve sıkıntı çekeceğini hatırlattı. Gidip yeniden nikah kıyın, kocan vefat ettiğinde hiç olmazsa maaşını alırsın dedi ve yeniden evlenmelerini sağladı. İsmet Paşa endişesinde haklı çıktı. Kazım Orbay bir sene sonra 3 Haziran 1964'te vefat etti. Enver'in kız kardeşi Mediha kocasının ardından 18 sene daha yaşadı ve 31 Aralık 1982'deki ölümüne kadar Kazım Orbay'dan dul maaşı aldı. Bir zamanlar kondüktör Ahmet Bey olan ve oğlu Enver'in paşa ünvanı verdirip Hacı Ahmet Paşa yaptı babası, İki oğlunun Enver ile Ertuğrul'un vefatını gördü ve hayata İstanbul'da 1947'de 87 yaşındayken sessiz sedasız veda etti. Aynı acıları Ahmet Bey'in hanımı yani Enver'in annesi Ayşe Hanım da çekti. Üstelik sadece oğullarının değil kocasının ölümünün ızdırabını da yaşadı. Ayşe Hanım kocası vefat ettiğinde hayattaydı ama ölüm tarihiyle ilgili bir kayda ulaşamadım. Bu konuda Enver'in torunlarında da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Naci Sultan'ın iki erkek kardeşi vardı. 2 yaş büyük ağabeyi Abdülhalim ve kendisinden 8 yaş küçük Şerafettin Efendiler. Abdülhalim Efendi Paris'te 1926'da büyük maddi sıkıntılar içerisinde vefat etti. Lübnan'a yerleşmiş olan Şerafettin Efendi de hayattan 1966'da ayrıldı. İttihat ve Terakki'nin şiddetli muhaliflerinden olan, sonradan Ankara Meclisi'ne de karşı çıktığı için 150'likler listesine alınan, bu yüzden senelerce sürgünde yaşamak zorunda kalan bir zamanların meşhur ve çok önemli gazetecisi Refik Cevat Ulunay'ın gazete koleksiyonlarının sararmış sayfalarında unutulmuş hüzünlü bir yazı vardır. Ulunay bu yazıda Naci Sultan'ın ağabeyi Abdülhalim Efendi'nin Paris'te hayatının yokluk içerisinde idameye çalıştığı fakir evinde şahit olduğu ibret verici hatta göz yaşartıcı bir hatırasını nakleder. Refik Cevat Ulunay'ın Milliyet'teki köşesinde 3 Şubat 1959'da Kanuni'nin Kılıncı başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle. Dünkü gazetelerden birinde Topkapı Sarayı Müzesi'nde 16. asrın hususiyetlerini canlandırmak üzere bizim Kanuni Garplıların muhteşem ünvanı verdikleri Sultan Süleyman devrine ait bazı parçalardan mürekkep bir sergi açıldığını okudum. Bu sergide Osmanlı Devleti'nin bu güneş hükümdarına ait bazı eşya da teşhir edilmekte ve bu meyanda iki murassa kılınç da bulunuyormuş. Fakat ben Kanuni'nin kılıncını bundan hayli sene evvel Paris'te görmüştüm. Bir müzede mi? Hayır. Bir eski eserler meraklısının koleksiyonunda mı? Hayır. Bir antikacı dükkanında mı? Yine hayır. Ben imparatorluğu kuran hem büyük asker hem şair hem cihangir hem kanuni olan bu hükümdarın önünde kralların boyun eğdiği kılıncını Paris'te Port Saint-Cloud'da fakir denilebilecek kadar mütevazi bir odada gördüm. Bu odada Enver Paşa'nın kayınbiraderi, sabık hanedan azasından Prens Abdülhalim Efendi'nin refikaları prensesle iki çocuğu, Prens Cengiz ve Prenses Samire ve biraderi Şeref Bey oturuyorlardı. Prens Abdülhalim Efendi kendini içkiye vermişti. Mahalledeki meyhanenin sahibi bile bu adamın en kuvvetli içkileri intihar edercesine içmesine hem hayret hem de merhamet ediyor, oradan alıp götürmeleri için haber gönderiyordu. Bu hal ölünceye kadar devam etti. Odanın köşesinde bir hava gazı ocağı vardı. Prenses burada büyüyecek bir tencerede muhallebi pişiriyor, ufak tabaklara koyuyor, biraderi Şeref Bey de yaptırdığı seyyar bir tahta rafla bunları mahallede satıyordu. Oturdukları binada kalorifer olmadığı için odanın ortasına bir saç soba kurmuşlardı. Bakkaldan alınan limon, portakal sandıkları devamlı olmasa da kısa bir zaman içinde odayı ısıtıyordu. Bir kış günü onlara gittim. Prenses muhallebi tabaklarını yıkıyor, Şeref Bey de iskemleye yığılmış, yorgunluk çıkarıyordu. ''Çocuklar nerede?'' dedim. ''Valideleri. Bugün hava güzel. Bois de Boulogne'ye gittiler. Biraz hava alacaklar. Zaten havadan başka bir şey aldıkları yoktu. Hava güzel ama soğuk.'' dedim. ''Çocuklar üşümesinler.'' Soğuk kelimesi Şeref Bey'i de üşütmüş olacak ki kalktı. Kenarda duran bir sandığın tahtalarını kopardı. Eline yine bir köşeye dayanmış bir kesici alet aldı. Tahtaları kırmaya başladı. Bu bir nacak, keser, balta değildi. Fakat öyle kesiyordu ki bir darbede tahta parçası uçuyordu. Şeref Bey'in eline baktım. Avucundaki yeşim sapın yuvarlak kısmı görünüyordu. Tahtalar kırıldıktan, kesildikten sonra elimi uzatarak ''Müsaade eder misin?'' dedim. Bana bir kılınç uzattı. Üzerinde altın kakma bir yazı vardı. Es Sultan, İbni Sultan. ''Yahu bu kılınç, Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıncı.'' Ne? Evet, Abdülhalim Efendi hemşireyle evlendikleri zaman Sultan Reşat vermiş. Siz bununla odun mu yarıyorsunuz? Ne yapalım? Ben kimseyi tanımadığım için satamadım. Üzerinde kıymetli taşlar vardı ama düşmüş. Sersemlemiştim. Ayol dedim, bu kılınç Avrupa'yı ortasından bölmüş. Garbını Şarken'e bırakmış. Şarkını da kendisi almış. Bu kılınç kınından çıkmadan Fransa Kralı 1. François'yı esaretten kurtardı. Bu kılınç... Kendimi sokağa attım. Ağlaya ağlaya yürürken Baki'nin şu beytini tekrar ediyordum. Şemşir gibi ruhi zemine taraf taraf saldın demir kuşaklı cihan pehlevanları. Yazının sonundaki mısra Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı Mersiye'den alınmıştır ve şair yeryüzünün her tarafına kılıç sallar gibi kuşakları demirden cihan pehlivanlarını saldın demektedir. Enver, ailesi ve yakınları işte böyle yaşadılar ve dünyaya böyle veda ettiler. Hayat başka Enver olmak üzere ailenin bazı mensuplarına, eşine emsaline az rastlanan hüzünler, acılar ve hatta bu şekilde felaketler tattırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1995 Eylül'ünde Tacikistan'ı ziyaret etti. Başkent Düşenbe'de 11 Eylül günü Tacik Cumhurbaşkanı İmali Rahman ile baş başa görüştü. Sadece tercümanların alındığı toplantıya resmi heyetler katılmadı. Görüşmede konu bir ara Enver Paşa'ya ve Paşa'nın Tacikistan'ın sınırları içerisinde bulunan Çegan Tepesi'ndeki mezarına geldi. Demirel kabri Türkiye'ye nakletmeyi getirmeyi arzu ettiğini söyleyip Rahman'dan nakle izin vermesini istedi. Tacik Cumhurbaşkanı, ama Enver Paşa bizim için de önemli bir şahsiyettir deyince Demirel bir teklifte bulundu. Paşanın kemiklerini getirelim, kabrinin bulunduğu yere de bir anıt mezar yapalım. İmam Ali Rahman bunun üzerine mezar naklini kabul etti. Süleyman Demirel birkaç hafta sonra Georgetown Üniversitesi'nin vereceği rektörlük nişan törenine katılmak için Washington'a gitti. Demirel törenden sonra katıldığı kokteylde Enver Paşa'nın torunu ve Georgetown Üniversitesi mezunu olan Osman Mayatepek ile karşılaştı. Dedenin mezarını Türkiye'ye getiriyoruz deyip Tacik Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Çegan Tepesi'nde inşa edilecek anıt mezardan bahsetti ve aile nakle karşı çıkar mı diye sordu. Osman Mayatepek, orada da anıt yapılacağına göre nakilden şeref duyarız cevabını verdi. Tacikistan ile görüşmeler devam etti. Enver Paşa'nın kemiklerini hayata veda edişinin 74. yıl dönümü olan 1996 Ağustos'un başında Türkiye'ye nakli konusunda anlaşmaya varıldı. 1 Ağustos'ta Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Anaüsü'nden kalkan bir C-180 nakliye uçağı önce Ankara'ya uğradı. Burada Paşa'nın torunu Osman Mayatepek ile nakli yapacak olan ekibi aldı ve uçuş personeli dahil 15 kişiyle beraber Düşenbe'ye gitmek üzere tekrar havalandı. Mezar ertesi gün açılacaktı. Çegan Tepesi ile Düşenbe'nin arası 90 kilometre kadardı. Bir yere kadar helikopterle gidildi, sonra yürüyerek devam edildi ama düzgün bir yol olmadığı için heyet mezara ancak birkaç saatte ulaşabildi. Çegan Tepesi'nde biri Enver Paşa'ya, diğeri de Paşa'nın yanında şehit olan Devletment Bey'e ait iki mezar vardı ve Paşa'nın mezarının hangisi olduğunu kabirlerle birkaç nesildir alakadar olan oranın köylerinden Talip Şah ailesinin mensupları gösterdiler. Mezarların başında Kur'an okunup dua edildikten sonra kabrin kazılmasına başlandı. 2 metre kadar derine inildikten sonra ileriye giden ve kanalı andıran bir uzantıya rastlandı ve Enver'e bu uzantı da kazılınca ulaşıldı. Paşa'dan geriye sadece kemikler kalmıştı ve iskelet olduğu gibi duruyordu. Ekip Enver Paşa'nın Almanya'da Dünya Savaşı yıllarında yaptırdığı diş protezinin filmlerini Tacikistan'a gitmeden önce temin etmişti ve iskeletin dişleri bu filmlerle karşılaştırıldı. Doğru mezarın kazıldığından emin olununca da kemikler itina ile toplandı ve aynı yoldan Düşenbe'ye dönüldü. Tacikler cenazesini 74 sene boyunca misafir ettikleri Enver Paşa'yı ekibin ertesi sabah Türkiye'ye dönüşü sırasında havaalanından askeri törenle uğurladılar. Ve Paşa 1 Kasım 1918 gecesi kader arkadaşlarıyla beraber gizlice ayrıldı İstanbul'a yeniden 78 sene sonra C-130 nakliye uçağı ile geldi ve uçaktan askerlerin omuzlarında indirildi. Kemikler havaalanından Ayaspaşa'daki Gülhane Askeri Hastanesi'ne götürüldü. Burada bir tabuta yerleştirildi ve tabuta Türk bayrağı sarıldı. Enver Paşa, şehit düştüğü günün 74. yıl dönümü olan 4 Ağustos'ta Batı Garnizon Komutanlığı'nın düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de katıldığı orgenerallere mahsus askeri cenaze töreniyle 31 Mart şehitlerinin Mithat ve Mahmut Şevket Paşa ile diğer iddiaçıların son istirahatgahı olan Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. Mezar daha sonra mermerden bir kabir haline getirildi ama Taciklere Çegan Tepesi'ne inşa edileceği vaat edilen anıt, projeleri ve maketleri hazırlanmış olmasına rağmen hala yapılmadı. Enver son uykusunu şimdi Çağlayan'daki Abidi Hürriyet Tepesi'nde kader arkadaşlarıyla beraber uyuyor. Ve kaderin cilvesi mi, oyunu mu, yoksa tuhaflığı mı olduğu artık hiç anlaşılamayacak bir tesadüf. Enver Paşa'nın Çağlayan'daki kabrinin birkaç kilometre ilerisinde Taksim'de 1928'de dikilen Atatürk anıtının İstiklal Caddesi'ne bakan cephesinde Mustafa Kemal'in sivil kıyafetli heykelin hemen arkasında iki Rus generalin de heykelleri vardır. General Kliment Voroshilov ile General Mihail Vasilievich Frunze'nin heykelleri. General Frunze Kızıl Ordu'yu Orta Asya'ya götüren ve bu ordunun Enver'in hayatına son vermesi de dahil olmak üzere uyguladığı bütün taktikleri hazırlayan kişidir. Frunze senelerden bu yana Enver'in Çağlayan'daki kabrinin birkaç kilometre ötesinden İstanbul'un semalarını süzüyor. Belgeler. Bu bölümde Enver Paşa ile ilgili 60 adet yazışma, mektup, resmi yazı ve makale bulunuyor. Belgelerden bazıları yıpranmış vaziyette olduklarından yahut seri şekilde kaleme alındıkları için kelimelerden bazılarını okuyamadım. Okuyamadığım yerleri noktalarla işaret ettim, yazması unutulan ama olması gerektiğini tahmin ettiğim kelimeleri köşeli parantezler içerisinde yazdım. Okunmasında şüphe hissettiklerimin de yanına soru işareti koydum. Her bilginin kaynağını o bilginin hemen altında gösterdim. Kaynağını vermediğim belgeler bendedir. Yakında yayınlayacağım ve Enver Paşa'nın hanımı Naciye Sultan'a sürgün senelerini yazdığım mektupların tamamının yer alacağı kitapta Paşa ile alakalı daha birçok bilgi neşredilecektir. Belgelerin fihristi. 1. Enver Paşa'nın otobiyografisi 407. 2. Enver Paşa'nın nüfus tezkeresi 455. 3. Enver Paşa'nın askeri safahat cetveli 456. 4. Enver Paşa'nın orduya veda namesi 459. 5. Enver, Talat ve Cemal Paşalar ile Doktor Nazım hakkında verilen idam kararı 461. 6-8. Enver Bey'in babası Ahmet Bey'e mektupları 463. 9-10. Enver Bey'in kız kardeşi Hasene Hanım'a mektupları 465. 11-12. Enver Paşa'nın Naciye Sultan'a nişanlılık dönemi mektuplarından 467. 13-17. Naciye Sultan'ın Enver Paşa'ya nişanlılık dönemi mektuplarından 469. 18. Talat Paşa'nın Enver Paşa'ya tehcir talebi konusundaki yazısı 474. 19. Enver Paşa'nın Harbiye Nezaretine tehcirle ilgili yazısı 476. 20. Doktor Nazım Bey'in Enver Paşa'ya mektubu 477. 21-29. Kamil Bey'in Abi Enver Paşa'ya mektupları 479. 30. Bahattin Şakir Bey'in Enver Paşa'ya mektubu 502. 31-34. Cemal Paşa'nın Enver Paşa'ya mektupları 503. 35-36. Halil Paşa'nın Enver Paşa'ya mektupları 515. 37. Enver Paşa'nın Moskova Teşkilatı'na mektubu 518. 38. Enver Paşa'nın İttihat ve Terakki'nin İstanbul Teşkilatı'na ve Ankara Meclisi'ne Batum'dan gönderdiği kongre karar metinleri 519. 39. Enver Paşa'nın Bakü'de yapılan Şark Milletleri Kurultayı'na verdiği metnin yayınlanmış hali 526. 40. Enver Paşa'nın Livaül İslam dergisinde yayınlanan Bolşeviklerin Kafkasya ve Türkistan'ı istilası ve Enver Paşa başlıklı makalesi 529. 41. Enver Paşa'nın Livaül İslam dergisinde yayınlanan Şarki Buhara Vekaili başlıklı makalesi 531. 42. Falih Rıfkı'nın Zavallı Enver Paşa Nankör Millet başlıklı makalesi 533. 43-49. Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa mektuplaşması 536. 50. Cemal Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya mektubu 554. 51. Mustafa Kemal Paşa'dan Kazım Karabekir Paşa'ya 555. 52. Mustafa Kemal Paşa'dan Kazım Karabekir Paşa'ya 556. 53. Fevzi Paşa'nın Halk Şuralar Fırkası'nı takip talimatı 557. 54. Enver Paşa'nın Anadolu'ya geçmesi konusunda Batum'dan Trabzon'a gönderilen mektup 558. 55. Enver Paşa'nın Batum'daki faaliyetleri hakkında Mustafa Kemal'e gönderilen rapor 559. 56. Enver ve Halil Paşalar ile arkadaşlarının Türkiye'ye girişlerini yasaklama kararı 561. 57. Ankara'nın Enver Paşa ve arkadaşları hakkında verdiği tutuklama emri 562. 58. Enver Paşa ve arkadaşlarının tutuklanması hakkında birliklere gönderilen emir 563. 59. Enver Paşa'nın babası Ahmet Paşa'nın başbakanlığa dilekçesi 564. 60. Enver Paşa ailesinin veraset ilamı 565. 32. ayrımın sonu sayfa 406.